Ayrım 22, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 263. 43. Bölüm. Görünüşü her zamankinden iyi, koyu renk saçları, çekici ve dolgun göğüsleri, tüm hatlarını meydana çıkaran incecik keten şalıyla eve yeni dönen kocasını baştan çıkarmaya çalışıyordu Serketa. "Beni bu akşam nasıl buluyorsun?" Mehi muhasebe papirüslerini bir kenara fırlattı. "Gerçek bir dişisin sen," dedi karısının memelerini yoğururken. "Günün iyi geçti mi tatlı sevgilim?"
"Harika.
Güç sana öyle yakışıyor ki." Her zamanki gibi keten şalı yırttı, azgın bir teke gibi davrandı. Böyle seviyordu kocasını. Böyle kaba ve doymak bilmez. Hayat şiddetten ibaretti onun için. Her zaman en güçlü olması gerekliydi. Kurdukları sıkı ittifak sayesinde kimseden çekinmeyebilirlerdi. "Hakikat meydanı hakkında ciddi ve güvenilir bilgilere sahip değiliz," diye yakındı Serketa.
"Sadece Krallar Vadisi'nde Mernep Tah'ın mezarını kazmaya başladıklarını biliyoruz."
"Ne işimize yarar ki? Sırlarından hiçbirini elimize geçiremedikten sonra..."
"Sabırlı ol dişi aslanım benim. Resmi görevimin hiçbir yanlış manevrayı kaldıramayacağını sen de biliyorsun. Konuşacaklarından hala eminim ama mezar katibiyle ustabaşının konuşması için kesinlikle bana güvenmeleri şart."
"Aklında bir şeyler var değil mi?"
"Çok kurnaz bir şeyler, göreceksin."
Panep kucağında oğlu, omzunda maymun, hareketlerini zarafet ve ahenk kaynağı Firuze'ye göre ayarlayan Hathor raibelerinin dansını izliyordu. İyi bir ruh olarak görülen, istediği eve girip çıkmasına izin verilen, her istediği yiyeceğin önüne konduğu maymun en çok çocuklarla oynamaktan hoşlanıyordu. Bebeği yakından görebilmek, kötü niyetli bir parmakla kafasına dokunabilmek için bu tüneyi seçen de oydu. Aperti gülümseyerek ve neşeli çığlıklar atarak karşılık verince oyun arkadaşı dokunuşlarını tekrarlıyor, ancak babanın müdahalesine neden olmamak için sınırı aşmamaya özen gösteriyordu. Boynunda kurtarıcı şedin verdiği muskayla aynı anda birçok değişik açıdan bakıyormuşçasına gerçeği çok daha ayrıntılı, çok daha geniş görüyormuş gibi geliyordu Panebe. Bu yüzden de yedi rahibenin köyü ve zanaatkarların çalışmalarını korumak için yaptıkları büyülü dansı izlerken çok daha fazla keyifleniyordu. İçerideki kadınların sırlarını lonca üyelerinden başka kimseye açık etmeyen yedi dansöz, önden yırtmaçlı kısa peştemallar giymiş, peruklarının iki uzun örgüsünün ucuna da güneşi temsil eden birer seramik küre asmıştı. Ucunda ayna bulunan el şeklindeki bir sopayı sallayan Firuze aniden döndü, dansözlerde yüz yüze geldi. İçlerinden biri sol bacağını uzattı ve başka bir rahibinin iki eliyle tuttuğu aynada kendini seyretti. Firuze güneşin ışınlarını toplayarak çevreye saçması için kendi elindeki aynayı göğe çevirdi. "Kendimizi seyretmeyelim," diye bağırdı güzel rahibe. "Aynalarımızı ışığa çevirelim. Böylece kötülüklerden korunuruz." Işık küçük apertiyi uzun uzun inceledikten sonra bebeği babasına uzattı. "Oğlunun sağlığı kusursuz Panep."
"Emin misin?"
"En ufak bir hastalık belirtisi yok ve en az senin kadar güçlü. Köydeki çocuklar arasında ona benzeyeni yok."
"İyi işte, ayakta durmaya başlar başlamaz dövüşün temel kurallarını öğreteceğim ona."
Işık bu eğitim yöntemi konusundaki düşüncelerini açıklama fırsatı bulamadı. Çünkü endişeli yüzüyle çakal Unes girmişti muayenehaneye.
"Sırtımın üst yanı ağrıyor," diye anlattı. "Kazma kaldıra kaldıra galiba adalemi incittim."
Bilge kadın sağ elini acı veren bölgeye koydu. "Omurlarından biri bel kemiğinle uyumlu değil," dedi. "Seni biraz çekiştireceğim." Bilge kadının söylediklerini dinleyen Uneş ellerini ensesinde kenetledi. Işık kollarını hastasının kollarının altından geçirdi. Hem kendine doğru çekip hem de kaldıraç gibi kaldırarak onu rahatlatacak sesi çıkardı.
"Boynumda bir sıcaklık hissediyorum," dedi Uneş.
"Harika."
"Bu yöntem ilgimi çekti," dedi Panep. "Bana da öğretir misin?"
Doğrusunu söylemek gerekirse bir yardımcı bulmayı düşünüyordum. Çünkü meslektaşlarım bana göre çok iri. Benden önceki bilge kadın bana bütün doğru hareketleri öğretti. Ama bunları uygulayacak gücüm yok. Eğer sırt ağrılarını iyileştiren tedavi yöntemlerini öğrenmek istiyorsan bize bir kobay gerekecek.
Unes kaçmaya davrandı ama Panep omzundan yakaladı onu. Başka yerlerinin de ağrıdığından, gönüllü olmak istediğinden eminim.
Hayır, hayır, hayır, çok iyiyim.
Bir insan toplumun iyiliği için kendini feda etmeli, yoksa bana güvenmiyor musun?
Ne söyleyeyim?
İşbirliğin için teşekkürler, Unes, dedi Işık, reddedilemeyecek kadar yumuşak bir ses ve güzel bir tebessümle. Bilge kadın yanlış hareketler sonucu oluşan bel kemiği rahatsızlıklarının nasıl tedavi edileceğini, boyunda, sırtta ya da belde olsun ağrıların nasıl geçirileceğini gösterdi Panebe. Bel fıtığı ya da boyun tutulmasını geçirecek etkili hareketleri öğretti. Her bir omurun bir organa benzediğini, bu nedenle kalp düzensizliğinden mide ekşimesine kadar birçok derde yol açabileceğini anlattı. Olağanüstü bir yetenek sergileyen Panep, Işık'ın anlattıklarını kolaylıkla öğrendi. Hatta uzun zamandan beri kalça ağrıları çeken Unes'i tedavi etmeyi bile başardı.
''Tanrılar aşkına!'' diye haykırdı ilk hastası. ''Bana gençliğimi geri verdin. Şantiyedeyken çok işimize yarayacaksın. Tamam, artık eve dönüyorum.''
Her zamankinden daha neşeli olan Unes'in gidişinden sonra Panebe başka meslek sırlarını da açıkladı Işık.
Kusursuz olman için birkaç kez daha denemen gerekecek. İzin günlerinde hastaları tedavi ettireceğim, böylece ben olmadığımda öğrendiklerini uygulamana izin veririm.
Sana yardım edebildiğim için öylesine mutluyum ki.
Gücün göklerin bir lütfu Panep, ama gücünü uygulamaya kalkma. Yoksa insanlar güçlerini sana karşı kullanır.
Işık muayenehanesini kapamak üzereydi ki kurtarıcı Şet gölgelerin arasından çıktı.
Bana birkaç dakikanı ayırabilir misin?
Tabii.
Ressam sanki görünmekten korkuyormuşçasına hızla muayenehaneye süzülüverdi.
Neyin var Şet?
Önemli değil. Gözlerimden şikayetçiyim biraz. Göz kapaklarım da sancıyor.
Muayeneden sonra ressama ezilmiş akasya yapraklarından, talaştan, galenden ve kaz yağından yapılmış bir merhem verdi bilge kadın.
Akşam olunca bu merhemi göz kapaklarına sürer, üzerine de bir sargı bezi yerleştirirsin dedi. Öte yandan iki gözüne de içi boşaltılmış bir akbaba tüyüyle her gün günde 3 kere 3'er damla sarı sabır ve bakır sülfat karışımı damlatacaksın. Gözündeki kaşıntıyı alacak, ama başka bir mucize bekleme. Çünkü bana her şeyi anlatmadın.
Şet Işık'a sanki onu ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu. Bir kraliçe havası vardı onda.
Bilge kadın bana yalan söyleme imkanı veriyor mu?
Sorunun cevabını bilmiyor musun?
Kandillerin söndürülmüş olmasını isterdim.
Işık muayenehaneyi karanlığa gömdü.
İşte bütün hayatta böyle, dedi Şet bezgin bir sesle. Görülmeyenden doğuyor, ışıkla besleniyor, granitlerden en serti ya da duyguların en yumuşağı olan ve bütün biçimlerin eridiği karanlıklara dönüyor. Yardımcım Panep henüz bunun farkında değil. O hala gücünün sonsuz olduğunu, hangi kavgaya girerse girsin galip geleceğini sanıyor. Yanılıyor tabii, ama bilmek ne işine yarardı ki? En iyisi iradesiyle yumruklarının bir işe yaramayacağı güne kadar önüne çıkan engelleri birer birer yıkması. İşte o zaman bir şey yapmadan hareket ettiğini, ölümün sevgililerin en sıcağı olduğunu öğrenecek. O güne kadar yeni yollar açmalı, hiç kimsenin çizmediği gibi çizmeli ve insanın yaratıcı olduğuna inanmalı. Ona yardım etmek gerek Işık, iblislerin ona hükmetmesine izin vermemek gerek. Çünkü hakikat meydanının Panebe ihtiyacı olacak.
Eskisi gibi göremiyorsun değil mi?
Sen anamız oldun, içimizden biri umudunu yitirse de her birimizi sevmek zorundasın. Ya da bana yeni bir umut verebilirsin.
Sana yalan söylemeye hakkım yok. Bu bildiğim ama tedavi edemediğim bir hastalık. Gelişimi yavaş olacak, daha da yavaşlatmayı başarabilirim belki. Ama daha fazlasını yapamam. Hangi tanrı bir ressama böylesi bir ceza verecek kadar acımasız olabilir? Anlaşılan batı zirvesine gereken saygıyı göstermedim. Ama artık pişman olmak için çok geç. Sakın kimsenin bundan haberi olmasın. Benim adım Kurtarıcı Şet, kurtarılmak istemiyorum.
Teb ve Memphis'teki göz uzmanlarına başvurmalısın.
Neye yarar? Onlarda senin büyün yok ki. Beni sakat bırakmadığı sürece kaderime razı olacağım. Beni büyük bir gizlilik içinde kabul ettiğin sürece tedavini uygulayacağım. Kimse bir şey bilmemeli.
Hiçbir şey saklayamayacağım. Tek bir kişi var.
Kocan, ustabaşımız, Suskun. Ona güveniyorum.
Şu anda seni nasıl kurtaracağımı bilmiyorum Şet. Ama henüz yenilgiyi kabul etmedim.
44. Bölüm. Güçlü Newt'un yemek pişirme becerisi, özellikle de tavuk kızartması yepyeni bir canlılık veriyordu Kenhir'e. Güçlü Newt evin işleriyle ilgilenmeye başlayalı beri mezar defterini tutacak, Krallar Vadisi'ndeki çalışmaları izleyecek ve edebiyat çalışmalarını sürdürecek gücü buluyordu kendinde. Büyük Ramses'in doğaüstü gücünü işlediği Kadeş Savaşı'ndan sonra batı yakasında tapınak yaptırmış kralların listesini çıkarmaya, bir yandan da 18. sülalenin tarihçesinde son düzeltmeleri yapmaya koyulmuştu. Şiiri, bilgiyi ve sembolleri birbirlerine karıştırarak oğlu olmak bahtına eriştiği olağanüstü uygarlığın çeşitli boyutlarını canlandırmaya çalışıyordu.
''Bir ziyaretçiniz var.'' dedi genç hizmetçi.
''Yok hayır, şimdi değil. Yazı yazdığımı görmüyor musun?''
''Yani Suskun Nefer'i geri mi çevireyim?''
''Tabii ki hayır, gelsin.''
Her zaman sakinliğiyle tanınan ustabaşı gergin görünüyordu.
''Yontucu kalemi yapmamız için gerekli bakırı getiren eşek kervanı geldi.'' dedi.
''Harika bir haber, yarın bekliyorduk oysa.''
''Eşekler geldi ama bakır yok.''
''İmkansız.''
Gelin de kendi gözlerinizle görün.
Mezar katibi çalışmasını yarıda bıraktı ve Suskun Nefer'le birlikte köyün ana kapısına gittiler. Yolculuk asırının üzerine oturmuş olan eşekçi başı yapacak hiçbir şey olmayan Obed'le konuşuyordu.
''Bize getirmen gereken bakırı ne yaptın?'' diye sordu Kenhir.
''Koptos polisi kervanı denetledi. Yükünün uygun olmadığına karar verdi. Buraya gelme emri aldığımdan geldim işte.'' ''Başımın derde girmesini istemiyorum. Görev belgemi imzalayın da Teb'e geri döneyim.''
''Uygun değilmiş. Peki ama neden uygun değilmiş?''
''Ben hiçbir şey bilmiyorum. İmzalayacak mısınız?''
Kenhir istenen imzayı attı. Kervan sala yetişmek için yardımcıların bölgesinden ayrıldı.
''Ya ben ne yapacağım?'' diye sordu ellerini beline dayamış demirci. ''Elimde malzeme olmazsa parmaklarımı çeviririm daha iyi.''
''Bileyeceğin kazmalarıyla murçlar var.'' dedi Nefer. ''Yontucular malzemeyi getirir.''
Mezar katibiyle ustabaşı uzaklaştı. ''Eğer gerekli bakır 2 aydan daha kısa sürede burada olmazsa, yeterli sayıda hassas aletimiz kalmayacağı için inşaata ara vermek zorunda kalırız.'' dedi Suskun.
''Böylesi bir şey başımıza ilk kez gelmiyor.'' diye hatırlattı Kenhir. ''Ama bu kez en olmayacak zamanı buldu.'' ''Tek bir çözüm yolu görebiliyorum. Mehi'ye haber vermek.''
Batı yakası yönetim binası gerçek bir karınca yuvasına benziyordu. Ellerinde acil haberlerle katipler giriyor, diğerleri yönetimin talimatını memurlara iletmek için koşarak çıkıyor, kimileri şikayetçi vergi mükelleflerini ya da kadastroya itiraz eden köylüleri kabul ediyor veya taşınan mallardan alınan örnekleri inceliyordu. Eli sopalı bir polis Kenhir'e seslendi.
''Sen kimsin?''
''Mezar katibi. Hemen baş yöneticiyle görüşmem gerek.'' Böylesi bir ayrıcalık isteyen kendini bilmezler yok değildi hani polisle böylelerini onları kabul etmeden önce epey bekleten bir katibe gönderiyordu. Ama bu kez karşısındaki her türlü saygıyı hak ediyor gibiydi.
''Beni izleyin lütfen.''
Polis Kenhir'i baş yöneticinin seçkin konuklarını kabul ettiği merkez binaya götürdü. Özel sekreter mezar katibinin geldiği konusunda uyarıldı. Zaman geçirmeden amirine haber verdi, baş yönetici konuğunu karşılamaya çıktı.
Sevgili Kenhir, sizi yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Yoksa hizmetime ihtiyacınız mı var?
Galiba.
Öyleyse rica ederim, içeri girin.
Değerli ağaçlardan yapılmış eşyalar, bir sürü kandil, papirüs ve ahşap levhalar için raflar, su ve bira testileri. Mehid'in yazıhanesi rahat olduğu kadar görkemliydi de.
Lütfen oturun.
Acelem var, o yüzden doğruca konuya girmek istiyorum.
Önemli bir sorun mu?
Hakikat meydanına getirilmesi gereken bir parti bakıra Koptos'ta el konmuş.
Hangi sebeple diye sordu Mehid şaşkınlıkla. Uygunsuzluk.
Başka ayrıntı bilmiyor musunuz?
Maalesef hayır.
O bakır bazı aletlerin yapımında kullanılıp işlerin devamına yarayacağı için lonca açısından son derecede önemli.
Anlıyorum, anlıyorum ama bu olaydan haberdar edilmem gerekirdi.
Haberiniz yok mu yani?
Eğer haberim olsaydı sevgili Kenhir, zaman geçirmeden bu hatayı engellerdim. Yardımcılarımdan birinin ağır bir hata işlediğini sanıyorum. Bana birkaç dakika verebilir misiniz? Bu işi aydınlatmak istiyorum.
Mehi'nin gözlerindeki öfkeden baş yöneticinin habersiz yakalanmaktan hiç hoşlanmadığını anlamıştı Kenhir. Mehi elinde bir papirüsle paldır küldür döndüğünde avludaki gölgeler uzamaya başlamıştı.
Bakır partisiyle ilgili bir anlaşmazlıktan söz eden bir belge yollanmış bana ama Koptos bölgesi sorumlusu acil olmayanların arasına koymuş. O memurun işine son verildiğini söylememe gerek yok sanırım. Bir taşra dairesine gidip mesleğini yeniden öğrenecek. Birkaç yıl boyunca terfi etmemesi için gözümü üzerinden ayırmayacağım. Size özürlerimi sunuyorum Kenhir. Yanımda çalışanlar ne kadar kusurlu olursa olsun bütün sorumluluğun bende olduğunu kabul ediyorum.
O partinin neden uygunsuz bulunduğunu öğrendiniz mi?
Aptalca bir yönetim hatası. Maden işletmesinin patronu nakliye bildirgesini yanlış doldurmuş. Koptos polisine bir kaçakçılıkla karşı karşıya olduğunu sanıp aylarca sürebilecek bir soruşturma açmış.
Aylarca mı? Felaket olur bu. Ne yapabilirsiniz?
İyi seçilmiş kelimelerle ağır bir şikayet mektubu yazıp Koptos polisinden bakırı hemen tebe göndermelerini istemek.
Böyle bir girişim sonuç verir mi?
Mehid'in yüzü asıldı. Belki ama emin değilim. En önemlisi bu soruşturmanın devam etmesini önlemeyecektir.
Başka bir parti bakır bulunamaz mı?
İmkansız. Size ayrılan bu partiydi, başka bir mal değil. Kotalar oldukça katı bir biçimde belirleniyor. Bu durumu değiştiremem.
Burada söz konusu olan hakikat meydanı diye hatırlattı Kenhir. Özel bir izin alınamaz mı?
İş bende bitseydi çoktan yapmıştık bunu. Ama karar karmaşıklığını iyi bildiğiniz yönetime bağlı.
Demek kötü haberi usta başına vermekten başka yapacağım bir şey kalmadı dedi Kenhir.
Belki bir çözüm yolu daha vardır dedi Mehi.
Hangisi?
Benim bizzat Koptos'a gitmem. Orada yöneticileri bulur, görüşümüzü açıklarım. Başarı kesin değil ama inanın bana, onlara anlatmak için elimden geleni yaparım.
Mehi çelişki nedeninin yazılı olduğu papirüsü yeniden yuvarladı, askeri adımlarla kapıya yöneldi.
Hemen yola çıkıyorum dedi. Umarım elim boş dönmem.
Ne sonuç alırsanız alın Mehi, lonca size müteşekkir kalacaktır.
Görevim onları korumak değil mi? Sohbetimizi kısa kestiğim için bağışlayın beni ama kaybedecek bir dakikam bile yok.
Koşar adım avluya inen Mehi, savaş arabasının sürücüsüne seslendi. Dizginleri eline aldı, özenle hazırladığı planının böyle başarılı gelişmesinden mutlu yola koyuldu. Neden olduğu sorunu çözmekte hiçbir güçlük çekmeyecek, üstelik zanaatkârların da kurtarıcısı olarak görülecekti. Anlaşılan Kenhir hiçbir şeyden kuşkulanmamıştı. Mehi inanılmaz bir ustalıkla oynamıştı rolünü ve mezar katibini tuzağa düşürmüştü. Usta başına da generali hakikat meydanının en iyi koruyucusu olarak anlatacak, loncanın imdadına koşmak için yazıhanesinden ayrılmakta tereddüt etmediğini söyleyecekti. Vazgeçilmez bakırı taşıyan kervanın başında tebe döndüğünde de bir kahraman gibi karşılanacaktı Mehi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 273.